Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 23 Kasım 2016'dayız. Günlerden çarşamba. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programındasınız. Yaklaşık 1,5 saat boyunca bu akşam da beraberiz ve önemli başlıklarımız var. En çok konuşulan konulardan birisi ekonomi. Hükümetten yapılan açıklamalarda kriz, rüzgara estirilmek isteniyor. Bir kriz beklentisi var. Ama Türkiye bir krizin içinde değil. Dünyadaki dalgalanmalardan etkileniyor. Biçiminde bir değerlendirme var, ancak Türkiye'de hem dolara hem para piyasalarına ilişkin kaygıların, güvenin azaldığının bir takım işaretlerini alabiliyoruz. Buna ilişkin açıklamaları sizlere programımız içinde aktaracağız. Bunun yanında FETÖ operasyonlarının hiç hız kesmeden devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunlara ilişkin bilgileri de vereceğiz. Ayrıca bununla ilgili bağlantılarımız da olacak. Çünkü çatı iddianameye ilişkin duruşmalar başladı Ankara'da ve çok enteresan bir savunma avukatı var orada. Atilla Kart, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili Atilla Kart'la konuşacağız. Nasıl savunma avukatı oldu? İlhan İşbirleri'nin avukatı, eski AKP milletvekili ve duruşma salonunda kendisine tepki de gösterildi ve o süreci ondan anlatmasını rica edeceğiz. Bu arada tabii mağduriyetler de söz konusu. O mağduriyetlerden bir bölümünü bugün bir köşe yazarı kaleme almış. O mağduriyetlerden örnekleri de sizlere aktaracağız. Ankara'da siyaset gündemine de bakacağız elbette, çünkü bu başkanlık sisteminde epeyce bir mesafe alındı gibi görünüyor. Hangi noktada ve uzlaşma ışığı göründü mü? Bunları Ankara'da gazeteci arkadaşlarımızla konuşacağız. Avrupa'da ciddi bir oylama söz konusu, Avrupa Parlamentosu'nda. Türkiye rest çekmişti, hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla Avrupa'ya. Avrupa'da müzakerelerin kesilmesi, askıya alınması konusunu parlamentoda görüşüyor. Çok sert eleştiriler var. Bu eleştiriler ve aradaki yüksek tansiyon Türkiye'yi nereye götürür? Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini, bütün bunları konuşacağız uzman isimlerle. Uçaklar, Türk uçakları, savaş uçakları Suriye içlerinde IŞİD hedeflerini bombalıyor, ama sadece IŞİD mi? Çünkü Elbap kapısında Özgür Suriye Ordusu, hemen arkasında Türk Silahlı Kuvvetleri var ve operasyonlar devam ederken hem PYD ile ilgili enteresan bilgiler geliyor bölgeden, hem de rejim güçlerinin Elbap'a yönelik bir takım hazırlıklar içinde oldukları. Yani orada kimin eli kimin cebinde ve kimin hangi planı var tam olarak belli değil. Uzmanına soracağız, öğrenmeye çalışacağız, ama akşam saatlerinde gelen iyi bir haber var. O iyi haber de şu: uzun süredir konuşuluyordu. Aslı Erdoğan yazar ve Necmi Alpay dil bilimci bir süredir cezaevindeler malumunuz. Özgür Gündem gazetesiyle ilgili soruşturma kapsamında bu iki ismin tahliyesine ilişkin bir haber düştü ajanslara. Ne olduğuna bakacağız ve yaklaşık 1,5 saat boyunca bütün bu başlıklar olacak. Frekanslarımızı hatırlatalım. İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4, bir de bunu izle.com adresinden YouTube üzerinden yayındayız. Sputnik Haber Ajansı'nın Facebook sayfasında da yayında olduğumuzu hatırlatalım ve hemen başlayalım, çünkü Necmi Alpay ve Aslı Erdoğan'la ilgili yeni bilgileri vereceğiz size canlı bağlantıyla.
Bağırdık, dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin. Biz cenazeyi almaya geldik. Biz gittiğimizde cenazeler savrulmuş vaziyette, aracın yanındaydılar.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz. O çocuklara 16 şehidi almak için gerekirse 100 şehit verilirdi. O çocuklar orada bırakılmaz.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin danışma kurulu üyeleriydi Aslı Erdoğan ve Necmi Alpay. Sorgulandılar, sonra da tutuklandılar. Tutukluluklarına hemen herkesinden çok ciddi tepkiler geldi. Bugün Necmi Alpay'ın doğum günüydü, 70 yaşına bastı. Ve aynı zamanda bugün haklarında bir iddianame kabul edildi. O iddianamede ömür boyu hapisleri isteniyordu. Akşam saatlerinde ise bu iki isimle ilgili tahliye kararı mahkemeden çıktı biçiminde ajanslara haber düştü. Şimdi işin doğrusunu, aslını ve nasıl çıktı bu karar sorusunun yanıtını avukatları Erdal Doğan'dan alacağız. Erdal Doğan telefon attığımızda. Merhabalar Erdal Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar Yavuz Bey.
Hoş bir sürpriz dedik biz bugün dinlerken, ajanslardan haberleri okurken. Nedir durum, bir bize kısaca aktarabilir misiniz?
Vallahi aktarayım. Ben şu anda cezaevindeyim.
Evet.
Buradaki infaz savcılığında özellikle kaleme gelen bilgilerde bu net bilgi yok. Mahkemede arkadaşımız şu anda görüştü. 302'den tahliye, yani devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan tahliye kararı var. Ama 314. maddeden, yani örgüt üyeliğinden tutukluğun halen devam ettiğini söyleniyor ve bu konuyla ilgili oradaki diğer,
yani şimdi
birimlerden cezaevinden netleştirmeye halen de yeni bir sürpriz bekliyoruz. Yani sevincimiz kursağımızda kaldı açıkçası.
Şimdi bir dakika, halen önemli bir şey söylüyorsunuz.
Yanılmış olmak istiyoruz.
Önemli bir şey söylüyorsunuz. Bir iki suçlama var hatlarında.
Bu suçlamada 4 suçlama var.
4 suçlama var.
Tutuklama gerekçesi yapılan iki suçlama
var. İki suçlamadan örgüt tutuklular,
üyeliği,
evet.
Evet, örgüt üyeliği ve devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan.
Evet.
Bu suçlamalardan bir tanesinden tahliye edilmiş, diğer suçlamadan dolayı da halen tahliye edilmediğini
öğrendik. Tutuklulukları devam ediyor yani
devam
şu anda.
Devam ediyor, evet.
Tahliye olmayacaklar, cezaevinden çıkmayacaklar mı?
Valla şu an itibariyle bir cezaevine de gelmiş bilgi yok. Cezaevinden biz de halen aksine bir haber bekliyoruz. 314'ten de tahliye haberi ama maalesef öyle bir haber yok.
Öyle yani. Bir haber yok. Yani bu şartlarda yok. Size gelen bilgi, mahkemeden aldığınız bilgi bir suçtan dolayı tahliye verildi.
Devam,
diğer suçtan tutuklukları devam edeceği için cezaevinde kalıyorlar.
Evet, cezaevindeler. Evet.
Yani sevincimiz kursağımızda kaldı dediniz.
Aynen.
Aslında
aynen.
Siz de tüm iki suçtan da tahliye kararı gibi algıladınız anladığım kadarıyla.
Evet, evet, evet. Aynen.
Bunlar resmi olarak bildirilmiyor mu size?
Resmi olarak anında bildirilmiyor. Maalesef bu konuyla ilgili cezaevi idaresine buraya bildiriyor. Cezaevi idaresinden şu anda bildirilen bir tahliye söz konusu değil.
Söz konusu değil.
Şu saat itibariyle.
Enteresan bir durum aslında. Sosyal medyada da ciddi bir fırtına esmişti aslında. Bir umut fırtınası evet. Gibiydi o. Herhalde
yani belki
maalesef.
İlerleyen bir saatlerde uyapama düşmedi. Oradaki gazeteci avukat arkadaşımıza da temas halindeyim. Ama yeni bir bilgi olursa radyonuzda paylaşmak isterim.
Pekala. Ama. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız yeni bir bilgi olur. Umarız o suçtan da bir tahliye söz konusu olabilir evet. Diye düşünüyoruz. Bugün iddianameleri de kabul edildi ve haklarında
evet.
Ağırlaştırılmış müebbet hapisle dava açılmış oldu değil mi? Bu
29 Aralık'ta duruşma günü.
29 Aralık'ta evet. Da ilk duruşmaları var. Pekala. Çok teşekkür ederiz.
Ben
gelişmeleri
teşekkür ederim.
Soracağız size tekrar. Avukat Erdal Doğan'la konuştuk efendim. Aslı Erdoğan ve Necmi Alpay ile ilgili yaklaşık 45 dakika önce bir haber düştü. Tahliye edildiklerini, tahliye kararı verildiğine ilişkin haklarında. Ama şimdi öğreniyoruz ki avukattan haklarında tutuklama kararı verilen iki suçlama var. O iki suçlamadan biri için tahliye kararı verilmiş, bir diğeri içinse tutukluluk hallerinin devamı gibi görünüyor. Henüz daha tam net değil. UYAP'a düşmemiş olabilir diyor. Cezaevinden haber almaya çalışıyoruz. Mahkemeden haber almaya çalışıyoruz diyor. Eğer o tutukluluk kararı kalkmadıysa, o konuyla ilgili tahliye kararı verilmediyse, Aslı Erdoğan ve Necmi Alpay her ne kadar haklarındaki bir suçtan tahliye edilseler de cezaevinde kalmaya devam edecekler.
Peki 2013'te baban o zaman o madenden çıktığında neler hissettin? Bir anlatabilir misin?
Ondan daha güzel bir şey yoktu ki. Dün akşam da belki bir ümit çıkar diye o akşamı da öyle yaptım. Bekledim. Orada soğuktu, aşağıda kaldı diye ben hiç sobanın yanına falan gitmedim orada. Çıkacaktı, beraber ısınacaktık. Nasip olmadı, ölüsü çıktı.
Yeter. Bir de kardeşim var.
Kardeşim var, o da bana emanet. O benim her şeyim, annem de öyle. İki tane pırlanta bıraktı bana babam. Onlar bana emanet, başka da bir şey olmadı.
Konuşan Doğukan Sarı'ydı. Gerçekten ben dinlerken çok etkilendim. Çünkü Zonguldak'ta son maden kazasında hayatını kaybeden madencilerden Mustafa Sarı'nın oğluydu Doğukan Sarı. 3 yıl önce yine bir maden kazasında yaralı olarak kurtulmuştu. Bu kez de yaralı veya işte sağ olarak o madenden çıkabilir mi diye bir beklentisi olduğunu söyledi. Hayata yeni atılan bir gençten bahsediyoruz. Ve babam aşağıda üşürken ben sobada ısınamadım, gelsin beraber ısınırız diye bekledim dedi. O umutlu dakikalarını anlattı ama bu sefer maalesef babasının cenazesini çıkarttılar madenden, göçükten. Niye çalıştı, böyle bir kaza geçirdi, ölümle burun buruna geldi ve tekrar neden madene indi? Ekonomik koşullar. Peki o madenler hep can almaya mecbur mu? Ve Türkiye'de maalesef baktığınız zaman mecbur. Birçok şey konuşuyoruz, konuşacağız da zaten. İşte çok o yüksek uluslararası politikalardan bahsedeceğiz. Sınır ötesi harekatlardan bahsedeceğiz. Başkanlık diyeceğiz, ekonomi diyeceğiz, şu falan. Ama yaşamadan hiçbirisi olmaz. Önce yaşatmak gerekiyor. Mehmet Torun'la konuşalım. Maden Mühendisleri Odası eski başkanı telefon attığımızda. Önce Siirt, şimdi de Zonguldak ve Zonguldak'ta ölen madencinin oğlunun konuşmalarını siz de dinlediniz Mehmet Bey.
Evet.
Ya bunlar aslında kader değil, fıtratında var cümlesi üzerine çok konuşmuştuk biz Soma sonrasında ama artık herhalde fıtratında var cümlesini kabul etmemiz gerekecek. Baksanıza ölüyor insanlar ve gözü yaşlı çocuklar var arkalarında.
Evet, evet, ne yazık ki ölümler devam ediyor madende ve madenler hep ölümle kamuoyunun gündemine geliyor yine ne yazık ki. Şimdi aslında fıtratında yok. Aslında bizim kaderimiz değil bu ama ne yazık ki yanlış politikalar, yanlış uygulamalar, yanlış madencilik politikalarıyla
şimdi
biz
çok
sürekli
doğru çok genele girmeden mesela Siirt'te bu ölen insanlar ölmeyebilir miydi?
Kesinlikle ölmeyebilirdi. Bu önlenebilir bir kazaydı, cinayetti. Çünkü önlemler alınsaydı, çok basit önlemler bu çünkü dediğim, örneğin basamaklar açılır açık işletmelerde heyelanları engellemek için. O basamaklar mühendislik bilim ve tekniğine uygun yapılsaydı ve daha da ilginci Temmuz ayında bir basamak kayması oluyor bu ocakta. Temmuz ayındaki basamak kaymasından ders alınıp yeterli önlemler alınsaydı ki Temmuz ayında yağış yok, kupkuru bir hava mevsimsel olarak. Şimdi sanki doğal bir olaymış gibi gösteriyor yandaş medya, havuz medyası. Heyelan diyor. Yağış var, heyelan diyor. Yani sıradan bir insan şöyle düşünebilir. Demek ki böyle ıssız bir yerde bir heyelan oldu. Sanki insanlar tesadüfen onun altında kaldı. Oysa bu insan eliyle yapılan bir operasyonun sonucu iç cinayetidir. Çünkü iç kazası demek hafif kalıyor. İç kazası önceden öngörülemeyen ve önlem alınamayan olayları tarif eder. Oysa Şirvan'da her şey açık. Orada bir cihaz var. O cihaz çatlakları, yarıkları ölçüyor. Doğadaki o açılmaları ölçüyor. Orada o cihaz takip edilecek en azından. Ki kaza günü de...
O cihaz orada var mı?
O cihaz orada var.
Peki ve o ölçüyor. Burada bir risk olduğunu ortaya koyuyor. Buna rağmen mi önlem alınmıyor?
İşte ona üzülüyorum Yavuz Bey. Şimdi söylenen şu, ispat etmemiz şu anda mümkün değil ama bu ileride mutlaka çıkar kayıtlardan. Olay günü saat 16'da cihazın uyarı verdiği söyleniyor. Yani çatlakların büyüdüğünü gösteriyor.
Ama o devam görülse, ediliyor çalışmaya.
O görülse saat 16, olay saati saat 20.30. 4,5 saat var arada. 4,5 saatte her türlü önlem en azından işçiler çıkarılır.
En azından orada insan olmazdı yani. Bu kadar insan da hayatını tabii kaybetmezdi. Vaktimiz çok dar. Zonguldak için de mi benzer şeyi söyleyeceğiz?
Zonguldak işte benzer şey söylüyor. İnsanlar ekmek parası için.
Mustafa ne Sarı diyor, orada hayatını abi kaybetti. İşte oğlunu dinlediğimiz madenci
tabii,
buydu.
Tabii yani bu ne yazık ki yaşanacaktır Yavuz Bey. Eğer biz bu önlemleri sistemsel olarak düzeltemezsek olayların nedenlerini, biz bunları yaşayacağız ve bunları konuşacağız.
Ve özel madenlerde oluyor bunlar genel olarak.
Zaten kamu madenleriyle özel madenleri karşılaştırması yapıldı bilimsel olarak. 16 kat daha fazla kaza alıyor özel madenler. Ölüm 16 kat daha fazla.
Fazla oluyor ve göz göre göre ölümler geliyor.
Evet.
Peki
herhalde. Çünkü daha çok kar, aşırı kar hırsı, daha çok üretim, her ucuz işçilik, taşeron işçiliği, 12 saat, 14 saat çalıştırma. Bunları üst üste koyduğunuz zaman zaten kaza olmaması mucize. Bırakın olmasını, olmaması mucize.
Mehmet Torun, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bu bir cinayet. Anladığımız o yani. Evet. Anlatılanlardan evet. O. Çünkü teknoloji evet var, elde imkan var, her şey görünüyor. Ama daha fazla üretim, daha fazla para, daha fazla hırs bu ölümleri getiriyor maalesef geride evet de. İşte bu genç gibi, Doğukan Sarı gibi gençleri bırakıyor. Bütün o hayatın ağırlığını o konuşmasında üstünde hissedebiliyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Umarız tekrar benzer bir bağlantıyı böyle bir kaza üzerine yapmayız. Dedik ya, önemli olan insanı yaşatmak diye. İnsanı yaşatmak üzerine bu aralar hiç konuşmuyoruz. Hep ölüm üzerine konuşuyoruz. İşte şehitlik üzerine konuşuyoruz, gazilik üzerine konuşuyoruz. Ölen insanların arkasından konuşuyoruz. Maalesef konuşmaya da devam ediyoruz ama Türkiye'de politika konuşmadan da maalesef hayat devam etmiyor.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
O çok konuşulan düzenleme Adalet Komisyonu'nda paketten çıkartıldı. Yani cinsel istismarda mağdurla istismarcının evlenmesi sonucunda cezayı ortadan kaldıran düzenleme hükümet tümden paketten çıkarttı ve artık yok hükmünde. Bir daha diyor Adalet Bakanı'nın söylemiyle, eğer muhalefet getirirse ya da taraflar siyaseti ikna ederlerse, gündeme taşıyabilirlerse bu işin mağdurları, o zaman tekrar görüşülür. Niye yaşadık biz bu fırtınayı tam olarak belli değil Cuma'dan beri. Keşke komisyonda bunlar görüşülseydi de mesele bu kadar büyütülmeseydi diyebiliriz. Ama daha çok bugün hükümete yakın gazetelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olaya el atmasıyla meselenin çözüldüğü görüntüsü öne çıkartılıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bir taraftan da Ankara'da siyasette başkanlıkla ilgili temasların devam ettiği bilgisini alıyoruz. Yapılan açıklamalardan bunları anlıyoruz. Orada da işlerin fena gitmediğine ilişkin bir takım işaretler var. Ankara'yı iyi bilen isimlerden birisiyle, Habertürk'ün temsilcisi Bülent Aydemir'le konuşalım bütün bunları. Bülent, hoş geldin.
Hoş bulduk Yavuz Oğan.
Şimdi şu fırtına niye estiğini anlamadığımız fırtına dindi. Hükümet işte dedi ki ben bunu paketten çıkartıyorum. Bir daha bitti bu mesele, yani kapandı dedi artık Adalet Bakanı. Halbuki bir değişiklik yapılacak, düzeltilecekti, tekrar gelecekti gibi. Bütün o detaylar da ortadan kalkmış oldu. Bunun bir faturası var mı AK Parti'de birisine Bülent?
Yavuz Ohan, aslında fatura değil, aslında bu ihtiyaca binaen getirilmiş bir şeydi ama kamuoyunu doğru yönlendiremedi, yönetemedi AK Parti. Haklı tepkiler tabii ki. Cinsel istismarda hani bunun önünü açan, küçük yaşta, genç yaşta evliliklerin, evet, önünü açacak, istismarın önünü açacak bir düzenleme olarak algılandı. Şimdi biraz böyle aslında şapkayı önümüze koyup düşündüğümüzde ve biraz derinlemesine baktığımızda gerçekten işte 3800 bu durumda mağdur olduğu ifade ediliyor. Evet, mağdurlar var. Hatta mağdurların içinde yabancılar var. Çok ilginç belki gelecek dinleyicilerimiz ama hı hı. Yabancı, yani Antalya Manavgat'ta yaşanan bir hadise, 13 yaşındaki İngiliz bir kız, 17 yaşındaki Alman bir genç 3 sene tutuklu kalmıştı. Marco olay olarak yansımıştı.
Evet, hatırlıyorum.
Almanya'da bu cinsel birliktelik yaşla ilgili suç değil eğer rıza varsa. Tabii buradaki düzenleme hani sanki birilerine özel olarak getiriliyormuş gibi, bu durumda kişiler, insanlar varmış gibi algılandı. Tabii dediğim gibi AK Parti de bunu yönetemedi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp açıklama yapmak zorunda kaldı. Çünkü haklı tepkiler vardı. Düzenleme yeterince tartışılmadı, gerekçeleri anlatılamadı. Ve belki maksadı, kastı aşan boyuta, önümüzdeki süreçte gelecek nesilleri ilgilendiren bir boyuta taşınması riski, endişesi vardı. Yani, bunlar olmadı.
Şimdi evet. sen de tabii çok dikkatli bir şekilde o teklifi okumuşsundur. Ben de okudum. Bütün hukukçular da buna ilişkin görüş beyan ettiler. İki husus benim açımdan enteresandı. Birincisi, bir kere muallak. Yani ne olacağı belli değil. Bir rızadan bahsediyor ama rızanın yaşı yok. O çok enteresandı. Yani 12 yaşında, 11 yaşında, 13 yaşında ne olacak? Yani o yaş sınırı ne? Orada bir rıza.
Mahkemelerde bu konuda bir yeknesak bir bakış yok.
Bakış
yani
yok.
Rıza kriteri, evet.
İkincisi, çok farklı yorumlanabiliyor. İkincisi 13 yaşında ailesinin baskısıyla evlenmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Bu yasak kardeşim Türkiye'de deyip bu meseleyi kapatmak da mümkündü. Bana göre gereksiz bir tartışma oldu ama tabii bir mağduriyet vardır, buna çözüm arayanlar vardır, odur budur. Bunlar da tam tarif edilemediği için herhalde büyük kavga çıktı. Benim merak ettiğim, yani bu tam anlatılamadı. kamuoyuna anlatılamadı. CHP'nin çok işte MHP'nin de aynı şekilde HDP'nin de isyanları oldu. AK Parti biraz burada önce bir arkasında durdu, sonra bir işte önerileri alalım dedi, sonra tümden rafa kaldırdı teklifi. O nedenle acaba birileri bu işten sorumlu tutuldu mu diye merak ettim, onu sormak istemiştim.
Sorumlu tutulma demeyelim. Bu çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da, Başbakan Yıldırım'a da, diğer siyasi partilere de bu konuda mağdur aileler. Yani bu şekilde bir olay yaşanmış. Kızın yaşı genç, erkek cezaevine girmiş, kız hamile, çocuğu olmuş. Evlenmeye karar veriyorlar ama bir araya gelemiyor. Yani bu tür örnekler gerçekten var. Yaşanan bir mağduriyet de var. Ama dediğimiz gibi o yaşın 15 yaşı 14'e düşürelim gibi bir öneriden söz edildi. Bunun olmadığı ifade edildi. İşte rıza kriteri ya da ne bileyim istismar olaylarında nüfus kullanılabilir mi acaba? İşte bu konuda diyelim ki örnekleri var. Türkiye'de yaşanıyor kapalı.
Ya para karşılığı özellikle yapabilir, aileyi ikna edebilir, çocuğun gibi, rızasını gibi aile bilmem ne falan, böyle acayip karışık bir mesele. Keşke
çok karışık ama şu önemli. Şimdi şöyle bir şey, belki birkaç dakika müsaade edersen.
Buyur, tabii.
13 Kasım 2005'te bir yasa yürürlüğe gidi. 5252 sayılı kanun. Hı hı. Türk Ceza Kanunu. Bu 765 sayılı kanunu yürürlükten kaldırılıyordu. Sen takip ettin, biliyorsun. Profesör Doktor İzzet Özgenç yasası olarak biliniyor. Evet. Onun öncülüğünde hazırlanmıştı. Önceki uygulamada dikkat çeken şöyle bir düzenleme vardı. Yani kanunun öngördüğü yaştan küçüklerle birlikte olanlar tutuklanıyorlardı. Ancak ailelerin kararı ve rızasıyla evlilikler olabiliyordu. Yani hakim istismarcı ya da işte genç kızla birlikte olanı hapse atıp tutukluluk sürecinde gözlemleyerek evliliğe hazır olduğunda, şiddet uygulanmayacağına evlilik süresince, ailelerin hazır olduğuna baktığında bunu salabiliyordu. Ve bu şekilde bir uygulamayla bu çözülmüştü aslında. Bu mevcut yasa geçmişteki yasayı değiştirdiği gibi daha işi zorlaştırdı. Bir de AK Parti tabii genç yaşta, küçük yaşta evlilikleri zorlaştıran bir takım düzenlemeler yaptı. Yani işte Efkan Ailen İçişleri Bakanlığı döneminde, Fatma Şahin Aile Bakanlığı döneminde bu evlilik takipleri sıkılaştırıldı. Aile kararı bile olsa, hatta uygulamada hukukçulara, mahkemelere tutuklayın yönünde baskılar gitti ve bu konuda protokoller yapıldı, düzenlemeler yapıldı. Ancak hukukçuların söylediği tabii yeni öneriler de var. Bu konunun çözülmesi için hemen toparlayayım. Yani bir uzmanlar komisyonu kurulabilecek. Çünkü yasayla böyle bir de yamalı bohçaya dönüyor. Ceza kanunu sürekli değişiyor. Bir üst bakış yok. Yani sürekli düşünün, cezaların değiştiği, uygulamaların değiştiği bir şeyden söz ediyoruz. Evet. Dolayısıyla bir uzmanlar komisyonu kurulursa buraya sosyolog, psikologlar, pedagoglar, hukukçuların katıldığı, hatta siyasilerin yer aldığı, bununla çözüme gidebilir. Çünkü birçok ülkede daimi yasa takip komisyonları var ve bu komisyonlar raporlamalar yapıyorlar. Yani böyle palyatif düzenlemelerle, alelacele tartışılmadan çıkacak şeylerle, yasalarla bu sorun çözülemez.
Gece yarısı operasyonlarıyla çözüm olmaz diyorsun buna.
Tabii bir diğer konuda ailelerin karar vermesi. İşte genç rızadan bahsediyoruz. Genç kız diyelim ki evlilik kararı aldılar. Kızın, çünkü ilk olay olduğunda sıcağı sıcağına tecavüz mü değil mi algılayamıyorsunuz. Toplum baskısı, mahalle baskısıyla ifadeler değişebiliyor. Evet. Rıza bile olsa bu işin rengi tecavüze doğru gidebiliyor. Bazı işte toplumsal nedenlerden ötürü. Dolayısıyla burada ailelerin karar vermesi, bu konuda küçük yaşta evliliklerden bahsediyorum. 15 yaşın altını kesinlikle söz etmiyoruz. O zaten suç. Rıza bile olsa bu hapsi gerektiren bir suç. Dolayısıyla şikayet hakkının anne babaya ait olması, yasada, kanunda 104. maddesinde Türk Ceza Kanunu'nun yapılacak değişiklikler.
Aslında,
çünkü burada muğlak bir ifade var.
Doğru, aslında,
yani bu sadece bu olay üzerinde söylemiyorum.
Anladım,
bundan
anladım.
Sonra bu mesele karşımıza çıkacağı için tekrar
geçeceğiz. Ama aslında bir düzenleme var. İşte 18 yaşın 17 yaşından sonra mahkeme kararıyla, ailenin rızasıyla, 16 yaşından itibaren de mahkeme kararıyla diyor. 16 yaşından önce de kimse evlenmesin. Yani bunun için özel bir düzenleme yaptığın zaman başka
16
şeyler...
16 yaşından önce de zaten evlenemiyor. 18'den önce ise 15-18 yaş arasında rıza bile olsa, evet, evliliğe aileler karar verebiliyor.
17-18 aile herhalde. 16-17'de mahkeme kararıyla olabiliyor.
18'den sonra reşit olmuş oluyor.
Evet, 18'den sonra reşit.
Yargıtay yorumuyla aslında bu mağdurun şikayetine bağlı hale getirilmiş uygulamalarla. Dolayısıyla bu yanlış. Bunu net bir şekilde kanun maddesine yazmak gerekiyor.
Peki. Evet. Bülent'ciğim bir de diğer konuşulan konu anayasa değişikliği hikayesi. O da alttan alta devam ediyor. Şu fırtına sırasında çok fazla da konuşulmadı ama belli bir noktaya gelindi diyebilir miyiz artık Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında?
Yavuz Orhan, aslında evet, kamuoyuna algısı en azından verilen mesajlar böyle. Milliyetçi Hareket Partisi de AK Parti'nin teklifinin çok kendilerine uzak olmadığını, makul bulduklarını açıkladılar. Ama aslında perde gerisinde biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi kesinlikle bir başkanlık sistemi istemiyor. Ve Bahçeli'nin çıkışıyla birlikte AK Parti biraz da öne alarak bu teklifi hazırlayıp gündeme getirdi. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin itiraz ettiği çok nokta var. İşte parlamentonun fesinden tutun da Cumhurbaşkanı'nın yargılanması ne kadar, işte 4-3 çoğunluk mu olsun, 3-2'lik çoğunlukla mı olsun, bunlarla ilgili bir müzakere devam ediyor. 12 maddelik bir tekliften söz ediliyor ama bu daha kapsamlı bir teklif. 38 madde olduğu ifade ediliyor. Hatta alternatifli olduğu. Ancak başkanlık sistemini ya da sistem değişikliği, adına Cumhurbaşkanlığı sistemi de denilebilir. Bu ifade de tabana daha şirin sunulacak
tabii
bir
yani,
paket anlamında.
Aslında yetkiler üzerinden tartışma yapılıyor. İsim çok önemli değil orada baktığında. Başkanlık da desen, Cumhurbaşkanı da desen, sonuçta bir iktidar mekanizması kuruluyor. Başta bir kişinin olduğu. Yönetim değişiyor, evet. Değil mi?
Evet, evet. Milliyetçi Hareket Partisi incelemelerini tamamladı. Sözlü olarak AK Parti'ye ilettiğini biliyoruz. Henüz yazılı hale getirilmedi. Ancak itirazları var belli noktalarda. O itirazlar giderilecek mi, giderilmeyecek mi, onları göreceğiz. Ancak şunu biliyor, yani sonuçta bir de mayınlı bir yoldu. Başkanlık sistemine de geçirse, bir erken seçim de olsa eğer, diyelim ki sistem değişikliği olmadı, AK Parti işte Mart, Nisan gibi bir seçim olursa parlamento aritmetiğinin çoğunluğunu ele geçirebilecek bir güce ulaşmış durumda. Şu anda kamuoyu yoklamalarında da bu sonuçlar çıkıyor. Biraz ön alma amaçlı sistemin içinde olma, böyle bir değişiklik yapılacaksa, Milliyetçi Hareket Partisi açısından söylüyorum, bu oyunun içinde olma amaçlı bir refleksi bu. Tabii 330 sandalye sayısı bulunur mu bulunmaz mı, Milliyetçi Hareket Partisi hayır deyip kendi teklifini mi getirecek, yoksa evet deyip üzerinde müzakere mi gidecek, edecek, henüz bunlar belli değil. Ancak Sayın Bahçeli şunu biliyor, şu anda AK Parti'nin 330'dan fazla milletvekilinin parlamentoda olduğu, yani sayı olarak söylemiyorum ama bu pakete destek anlamında söylüyorum, 330'u geçebilecek güce şu anda ulaştığını bilerek biraz da oyunun içinde olmak adına bu...
Bir dakika, burayı bir anlayamadım ben. 330'u yani MHP Bahçeli istese de istemese de bir 330'u AK Parti ayarlayabilir mi diyorsun mecliste?
Böyle bir risk, yani Milliyetçi Hareket Partisi açısından söylüyorum. Aha. Kendi içinden de, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, her ne kadar şu anda tutuklu vekiller olsa da, Halkların Demokratik Partisi'nden de tabii sayısal şeyini birçok bilmiyoruz ama 330'a ulaşma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. En azından Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde böyle bir şey var.
Enteresan.
AK Parti'de. Bunun için hani ifadeler çok dikkat çekici tabii, gerek hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklamaları, başbakanın açıklamaları. 330'u bulabileceğimize inandığımız anda getiririz demişlerdi. Şu anda tabii bir anayasa değişikliği, bir sistem değişikliği yapacaksınız ve mutabakat arayarak yapıyor AK Parti. 367'yi bulsak da bunu
halka götüreceğiz, referanduma
götüreceğiz demişti. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle son dönemde hükümet politikalarıyla yaklaşan görüşlerini de biliyoruz. Sen de bunu teyit edeceksin.
Evet. Evet.
Yani bir destek arayışı, yani mutabakat zemini oluşması açısından Milliyetçi Hareket Partisi'nin buna destek vermesi önemli. Ben bunun bu işin kotarılacağını, en azından sınırlı sayıda 12 maddelik mi olur artık, daha fazla mı olur? Hı-hı. Bunlarla ilgili bu süreçte bir yol haritası oluşturacağını ve bir sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Belki yargıyla ilgili, yargının teşekkül ettirilmesi, işte Cumhurbaşkanı'nın ya da adı neyse devlet başkanının, yargının seçimi, kurumların oluşması konusunda bazı itirazları olabilir ki bunları da AK Parti açısından çok fazla itirazla karşılanmayacaktır.
Çok teşekkür ediyoruz Bülent Aydemir verdiğim bilgiler için. Habertürk Gazetesi'nin Ankara temsilcisiyle konuştuk. Şimdi cinsel istismarla ilgili tartışma bitti. O iş lafa kalktı. Önümüzdeki dönemde konuşacağımız konu ne? Başkanlık sistemi. Bülent Aydemir'le konuştuk. Yeni bir bilgi verdi. Dedi ki AK Parti eğer Devlet Bahçeli desteklemese bile mecliste 330 oyu yakalayabilme ihtimalini göz ardı etmiyor. Bu ne demek? Milliyetçi Hareket Partisi içinde bir takım milletvekillerinin kendilerine destek verebileceğine ilişkin bir beklenti demek. CHP'de ve HDP'de de bazı milletvekillerinin destek verebileceğine ilişkin bir beklentisi olduğunu söyledi Bülent Aydemir. CHP'de olur mu? Pek mümkün değil gibi görünüyor. HDP'de biraz sıkıntılı ama belki de MHP içinde başka bir diplomasi de yürüyor olabilir. Çünkü siyaset yapılıyor ve stratejiler savaşıyor. Aslında bu bir satranç ve bu satrançta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim istemediği için bu oyunun içinde olmak istiyor. Görüntü bu. Tek gerekçe de bu görünüyor. Peki etkileyebilecek mi bütünüyle gelecek olan sistemi? İşte orada itirazlar var. O itirazlar görüşülüyor. Hangi noktada kesişiyor? Bir Cumhurbaşkanı'nın ya da işte oluşturulacak yeni sistemde Cumhurbaşkanı veya işte genel adıyla başkanın yargılanması meselesi var. O yargılamanın nasıl olacağı, 4'te 3 de yargılama olsun diye AK Parti'nin teklifi olduğunu biliyoruz. Kulislerde sızan bilgiler. Bu gerçekten çok yüksek bir oy. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herhangi bir grup bunu yakalama şansına sahip değil. Bu da Cumhurbaşkanı'nın ya da Devlet Başkanı'nın bundan sonra yargılanamayacağı manasını da taşıyabilir. Milliyetçi Hareket Partisi bunun 3'te 2'ye indirilmesi konusunda itirazını iletmiş. Karşılıklı fesih konusu var. Cumhurbaşkanı eğer meclisi feshetmek isterse Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aynı şekilde gidilsin diye böyle bir durumda söz konusu. Bakanların atanması, güven oylaması, yargıdaki atamalar çok fazla detayı var. O detaylar konusunda bir anlaşma sağlanabilecek mi? Sanki MHP ya da Devlet Bahçeli bu anlaşmaya mecburmuş gibi bir görüntü de var. Yani AK Parti bunu istiyor. MHP gündeme getirdi ama MHP buradan geri adım attığında bir erken seçim gündeme gelebilir mi kaygısının da MHP'nin gündeminde olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir reklam arası vereceğiz. Sonra bu FETÖ operasyonlarını aktaracağız size. Çatı iddianame ile ilgili enteresan gelişmeler var. Onları vereceğiz. Çünkü Ankara'da duruşmalar devam ediyor. Hidayet Karaca'nın İlhan İşbirleri'nde yargılandıkları bu FETÖ'nün çatı iddianamesinden bahsediyoruz. Bir takım darbe komisyonunda verilmiş ifadeler de var. Bütün bu detayları aktaracağız reklamlardan sonra.
Şu an dinlemiş olduğunuz program bu akşam yayınlanan programın tekrarıdır.
Fethullahçı terör örgütü operasyonları ve davalar. Ankara'da duruşma başladı. Çatı iddianame ile ilgili ilk duruşma dündü, bugün de devam etti. Ve sanıklar burada çapraz sorguya tabi tutuldular. Yargılanan önemli isimler var. Hidayet Karaca mesela bir dönem Samanyolu Televizyonu'nun başındaydı. İlhan İşbilir eski AK Parti milletvekili ve İşbilir'in avukatı da eski Cumhuriyet Halk Partili milletvekili. Şimdi operasyonlara ilişkin bilgileri aktaracağım size. Gerçekten önemli açıklamalar ve darbe komisyonunda verilen ifadeler de var ama bu davada Atilla Kart'ın avukatlığı, sanık avukatlığı en çok konuşulan konulardan birisiydi bugün. Atilla Kart da Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili, hukukçu Atilla Kart da telefon attığımızda bu durumu bize bir yorumlasın isteyeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Kart.
Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Bugün Akit Gazetesi'nde gördük. Bakın FETÖ'cü ismin avukatlığını kim yapıyor diye. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu cemaatle birlikte hareket etti, birebir hareket etti gibi suçlamalar var. Ve sizin de avukatlığınız benzer çerçevede değerlendirilip haber haline getirilmiş. Siz nasıl İlhan İşbirliği'nin avukatı oldunuz? Onu merak ederiz.
Şimdi efendim ben 10 yıl evvel bu örgüt yapılanması ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2007 Şubat'ında meclis soruşturmasında neler söylemişsem bir sonraki aşamalarda bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Bu çerçevede öncelikle diyorum ki 15 Temmuz bir darbe ve işgal girişimidir. Hı hı. Türkiye 15 Temmuz gecesi felaketin ve iç savaşın eşiğinden dönmüştür. Bu darbe, bu işgal girişimi parlamenter sistemin ötesinde Cumhuriyet'in milli kimliğini hedef almıştır. Gelin bu darbeye karışanları ivedi olarak yargılayalım. Belli 15 Temmuz darbesini Genelkurmay'da, Akıncı üssünde, özel kuvvetlerde, Sayın Cumhurbaşkanı'na Marmaris'teki suikastte bunlar belli. 6 ayda bu yargılamayı bitirirsiniz. İbret alemi içinde en ağır cezayı verirsiniz. Şimdi tabii nedir? Bu örgütü fiilen yöneten, siyaseten himaye ve iştirak eden. Var mı bu tablo ortada? Siyaseten himaye ve iştirak eden birilerini görüyor musunuz ortada?
En çok konuşulan konulardan birisi bu,
evet,
zaten.
10 yıl beraber Türkiye'yi yönetmiş bu siyasi iktidar, bu örgütle koalisyon yapmış. Her ne olduysa işbirliğiyle yapılmış. karar mekanizmalarını fiilen iştirak eden, azmettiren, işte suç işleyen bunlar bu 15 Temmuz hareketi içinde fiili ve fikri olarak sorumluluk üstlenen herkes ivedi yargılanmalı. Gene Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle söylüyorum. Bu yapı içinde ibadet eden bir kesim var. Ticaret yapan bir kesim var. İhanet eden bir kesim var. Bırakalım bunların kimler olduğunu yargı tayin edecek değil mi? Bunu evet. Dışarıdan yargı dışında birileri bunu tayin edebilir mi? Bu mümkün mü?
Bu çatı iddianamede ihanet eden kesim yargılanıyor diye görüntü
hayır,
var değil mi?
Sorun da o. Bakın 12 Eylül'ü anlatmaya gerek görmüyorum. Yaşamış olan, avukat evet. olarak yaşamış olan bir insanım. 12 Eylül'de sağcı avukat, solcu avukat, mütedeyyin avukat gidip derdini anlatabiliyordu. Silivri tam bir kumpas dönemiydi. Bugün yapılan nedir? On binlerce insanın mal varlığına el koyuyorsun. On binlerce insanın görevine son veriyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin MASAK diye kurumu var, BDDK diye kurumu var, SPK diye kurumu var. Yap soruşturmanı, illiyetini kur, elbette görevine son ver. Ama böyle bir yaptırım kaldı mı? Kalmadı böyle bir yaptırım. Böyle bir hukuk düzeni kalmadı. Ama neyi görüyoruz? Bakın duruşmada da ifade ettim. Sana savunmayı dava açılıyor, iddianameyi tebliğ edemiyoruz. Şimdi nedir? Birileri çıkıp ben FETÖ üyesi değilim deyip bunun delillerini ortaya koyuyorsa bunun savunması yapılmayacak mı? Tekrar ifade ediyorum.
Siz profesyonel FETÖ olarak mı yapıyorsunuz Atilla Bey? Yoksa yani bir mağduriyet olduğuna inandığınız için?
Bakın şöyle bana bu süreçte ben çok sınırlı avukatlık yapıyorum. Evet. Bu son bir yıl içinde, bir buçuk yıl içinde. Hı-hı. Türkiye'nin muhtelif illerinden diyebilirim ki 70-75 aile geldi. Hı hı. Aldığım dava sayısı 3 ya da 4. Hı hı. O davalardan birisi. Ha bu almadığım davalara mensup olan insanlar suçludur diye bir hüküm kurmuyor. Hı hı. İnandığım davayı alıyorum. Yani dosya kapsamı içinde o örgüt üyesi olmadığına inandığım delillerin bu boyutta olduğunu gördüğüm takdirde bu davaların savunmasını yapıyorum. Bu süreçlerde bu anlamda görev yapıyorum.
İlhan İşbirleri de onlardan birisi diyorsunuz.
Şimdi nedir? Ha, bırakalım insanlar adil yargılanma haklarını kullansınlar. Ben örgüt üyesi değilim diyen insan ve bu konuda delillerini ortaya getiriyorsa ne yapacağız bunları? Orada binlerce, on binlerce insan var. Aileler infaz ediliyor. Aileler mağdur durumda. Aileler üzerinden, çocuklar üzerinden bir mağduriyeti yaşıyorsunuz. Silivri'de yaşanan o ortaya konan o kampüs, onun daha büyüğü Sincan'da şu anda inşa ediliyor. Ve sabah saat 7'de insanlar 300 kişi, 400 kişi, çoluk çocuk orada görüşmeye çalışıyorlar. Bu tam anlamıyla bir hukuk dramıdır. Tekrar ifade ediyorum. Şimdi neyi yapalım? Bu darbeye karışanları niye örgüt soruşturmasının içine koyuyoruz? Örgüt soruşturması 30-40 yıla yayılan bir süreç. Kapsamı belirsiz. Yine yargılamasını yap tabii. Yapma diyen kimse yok. Ama darbeyi bir an evvel sonuçlandır. O darbedeki soru işaretlerini adli boyutuyla ve yasama boyutuyla niye ortada bırakıyoruz?
Şimdi bir mağduriyetlerle ilgili zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin de çok sık açıklamaları oluyor. Bir takım örnekleri de ortaya koyuyorlar. En son İzmir'de aileyi ziyaret ettim demişti zaten Genel Başkan Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
Siz de, bana emin olun bana intikal eden sayı çok daha fazla.
Doğrudur. Siz de dediniz ki çok dava geldi aslında. Siz hukukçusunuz, avukatsınız. Birçok aile geldi, başvurdu ama ben bunlardan 3'ünü 4'ünü aldım. Bunlardan birisi de İlhan İşbilir değil mi?
Evet,
eski
evet,
AK Parti evet. milletvekili.
Evet,
onun
evet,
da cemaate evet. mensup olduğuna ilişkin herhalde bir şey yok.
İddialar var tabii. İddialar var. Bakın şimdi şöyle Yavuz Bey, şimdi tabii nedir? 1989 yılındaki Zaman Gazetesi'ndeki yönetim faaliyeti. Hı hı. Efendim 1986 yılındaki bir vakıftaki görevi. O 1986'da, 1989'da, 1992'de bütün o çalışmalar nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, anayasal kurumlarının, hükümetinin bilgisi, iştiraki ve himayesi dahilinde. Daha Zaman Gazetesi'nin 89-90 yılındaki faaliyetten dolayı bir insanı suçluyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 2012 yılında Zaman Gazetesi'nin 25. yıl resepsiyonuna katılarak Zaman Gazetesi'ni ateşlerde açan bir kişiye benzeterek, bu gazete iyi ki böyle yiğitler yetiştirdi diyerek, bunu sayfalarca anlatabiliriz. Yani. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin, diğer yetkililerinin de bu konudaki beyanlarını. Bu ne demektir? Bu yapıya meşruiyet, yasallık sağlamak demektir. Böyle bir yapı içinde sizin yurttaş olarak anayasadan doğan temel haklarınızı, gidip oradaki mesleki faaliyetinizi, inanç özgürlüğü boyutuyla, mesleki boyutuyla, profesyonellik boyutuyla dile getirmenizin suç teşkil edecek bir yönü olabilir mi? Ha, sizin hakikaten o örgütün suç mekanizmaları içinde, karar mekanizmaları içinde, orada suç olduğunu bildiği halde orada suç işlemeye devam eden, o ona Türk Ceza Kanunu iştirak hükümleri diyoruz, yönetici konumunda olduğumuz tarihse elbette gereken cezayı hep birlikte verelim. Ama birileri anayasal haklarını kullanıyorsa, temel hak ve özgürlüklerini yerine getiriyorsa ve bu 20-25 yıl, 23 yıl, 24 yıl öncesine ait bir faaliyetse, buradan hareketle nasıl bir mahkumiyet kurulabilir? Nasıl bir hüküm kurulabilir?
Politik kimliğiniz yüzünden herhalde bu mesele çok konuşuluyor. Çünkü
siz aynı zamanda benim üzerimden,
değil mi? CHP FETÖ'nün avukatlığını yapıyor cümlesi de çok sık duyuluyor. Özellikle hükümete yakın medyada ve hükümeti ve AK Partililer tarafından.
Bütün mesele tabii bunlar, bakın ben...
Bu ete kemiğe bürünmüş hali olmuyor mu diye merak ederek soruyorum.
34-35 sayfalık bir savunma hazırladım. Umarım bu savunmayı alıp hakkıyla okurlar. Bakın orada Türkiye'nin yaşanmakta olduğu siyaset çıkmazını, hukuk çıkmazını bütün bu boyutlarıyla anlatıyorum. Eğer birileri sizin gibi gazetecilik yaparsa, habercilik yaparsa, bunları anlatma imkanını tanırsa, bunları her zeminde anlatırız. Bu noktada hiçbir kaygımız yok. Hiçbir endişemiz
burada
yok.
Herhalde sizin yaptığınız işi politik kimliğinizden bağımsız, profesyonel bir yaklaşım olarak görmemiz lazım. Öyle mi?
Yani şu, ben tabii burada bir mesleki faaliyet yapıyorum ama sıradan bir mesleki faaliyet yapmıyorum. Bunu da iddiayla ifade ediyorum. Bu mesleki faaliyetimi Türkiye'nin yaşamakta olduğu son 13-14 yılın siyasi gelişmeleriyle birlikte değerlendiriyorum. Çünkü bu davaların salt hukuk davaları değil bunlar. Siyasi boyutu olan, hukuki boyutu olan, bu süreçlerin iç içe karıştığı boyutlar. Benim o noktadaki savunmalarım, siyasi iktidarın bu konudaki sorumluluğunu, bakın, siyasi iktidar ne yapıyor bütün bu faaliyetler içinde? İhale veriyor. Ne yapıyor? Tahsis ve teşvikler veriyor. Ne yapıyor? KPSS'nin içinin boşaltılmasına onay veriyor. Yani asli fail konumunda, siz asli faili bu yargılamaların içine katmadığınız takdirde yapacağınız tüm yargılamalar sakat ve topal bir yargılama olacak.
Bu arada
bu demek değildir. Buyurun. Bu FETÖ yapısı elbette yargılansın. Hı hı. İvedi olarak yargılansın. 10 yıl evvel de bunu diyordum, bugün de bunu diyorum. Ama nedir? Ne yapacağız bu siyasi ayağı, bu siyasi iradeyi ne yapacağız? Hangi maddi gerçeğe ulaşacağız bu yargılamayla? Bu yargılama. Hı hı. Bu yargılama sakat ve topal bir yargılama olacaktır.
Anladım.
Bunların siyaset kurumu tarafından da maalesef yeterince ve etkili bir şekilde dile getirilmediğini görüyorum.
Bunu da bir yol olarak görüyorsunuz herhalde.
Ben burada nedir? Bir hukukçu kimliğimle ve sade yurttaş kimliğiyle siyaset kurumunun ve hukuk kurumunun yapması gereken bir görev ve sorumluluğu üstleniyorum. Tevazu göstermiyorum bu konuda.
Peki. Kendinizi tam olarak anlatamadığınızı düşünüyor musunuz? Çünkü duruşma salonunda Albay Tatar'ın yakınlarının bir tepkisi de olmuş size.
Duruşma salonunda değil, koridorda. O insanların duygularına saygı duyuyorum. Ben o Kudüs'ü, o kırı adını kimse adını ağzına alamazken, hani Ergenekon'un kasası, evet, olduğu iddia edilen, onu Sabriye Okkır'la birlikte Tekirdağlar'da, İstanbul'larda ben takip ettim. Ben halen aynı noktadayım. Elbette Ali Tatar'ın ölümünden o derin ızdırabı, mağduriyeti bugün de hissediyorum. Bunu hiç şov yapmaya gerek görmeden ifade ediyorum. İnsan olarak bunları ifade ediyorum. Bugün de bakın şunu anlatıyorum. Yeni Kudüs'ü okurlar, yeni Ali Tatar vakalarının yaşanmaması. Şu anda cezaevlerinde 30'a yakın intihar vakası var. Bu size olağan geliyor mu Yavuz Bey?
Vallahi hiç bunları gelmiyor.
Niye konuşmuyoruz?
Hiç gelmiyor
niye konuşmuyoruz
vallahi.
Bunları?
Konuşuyoruz. Biz elimizden geldiğince konuşuyoruz.
Evet, evet,
yani
bunlar,
bu kadar ama çok intiharın böyle bir dönemde yaşanıyor olmasının mutlaka bir mercek tutulması gerektiğini
yani
hep söylüyoruz.
Onu anlatıyorum.
Kudüs'ü Okulu'da, Ali Tatar'ı'da, o 100. Yıl Üniversitesi'ndeki intiharı hepsini aslında örnek olarak da gösteriyoruz. Yazık
evet,
çünkü bu insanlar daha yargılanmadı yani. Evet.
Aynı süreçleri yaşıyoruz. Bu ne kadar acıdır.
Ama ben hani sizin kendinizi ifadede bir sıkıntı çektiğinizi düşünüp düşünmediğinizi merak
ben
ettim.
Çünkü efendim, ben
Ali Tatar, Tatar'ın ailesi simgesel isimler olduğu için o nedenle sordum.
Tabii tabii ben kendimi ifade noktasında bir sıkıntı duymuyorum ama bu zeminleri bulamıyoruz. Sorun bu. Ben bu zeminleri bulma noktasında tabii ki hassasiyetiniz dolayısıyla teşekkür ediyorum.
Pekala.
Ama Türkiye'deki medya kuşatmasını, o merkez medyadaki hükümet komiserlerini anlatmama gerek yok herhalde.
Pekala. Girmeyelim o meseleye hiç. Biz de çok evet, dertliyiz o konuda. Evet. Çok teşekkürler Atilla Kart katıldığınız için.
Ediyorum.
Başarılar diliyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çatı iddianamesiyle ilgili duruşmalar Ankara'da başladı. Atilla Kart gerçekten enteresan bir eşleşme olmuş diyelim. Savunma avukatlığını üstlenmiş İlhan İşbilen'in eski AK Partili milletvekili. Ve diyor ki çok bana başvuru geldi. Hukukçu zaten avukat kendisi. Profesyonel olarak da bu işi üstlenmiş. Çok başvuru geldi ama mağduriyetine inandığım, masumiyetine inandığım birkaç davayı aldım bu süreçte. Bir de siyasetin bu meseleleri yeterince dile getirmediğini düşünerek o sorumluluğu da üstlendiğimi düşünüyorum diyor. Ve söyledikleri de aslında net. Bu işin siyasi ayağı niye yargılanmıyor kardeşim? Anayasal ve yasal haklarını kullanan insanlar bu haklarını kullandıkları için nasıl yargılanırlar? Hukukun üstünlüğünün öne çıkması lazım. Geçmişte yaşanan mağduriyetler var. Hayatını kaybeden, intihar eden insanlar var. Benzer mağduriyetler bu dönemde yaşanmasın diye ben bu işlerin içindeyim diyor Atilla Kart. Ama özellikle hükümete yakın medyada son derece sert eleştirilerinde muhatabı oluyor. Bir yanıyla da aslında bunu anlamak mümkün. Çünkü Atilla Kart Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli isimlerinden birisiydi. Çok yakın zamana kadar hala da bir politik kimliği var.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Şimdi biraz mağduriyetlerden biraz da operasyonlardan bahsedelim. O İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu yapıldı ve 40 gözaltı var. FETÖ'nün yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılmış bu operasyon 13 ilde eş zamanlı olarak başlatılmış ve 17'si kadın, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış. Herhalde illerdeki sorumlular ya da mahallelerdeki, semtlerdeki sorumlular, ablalar, abilerle ilgili bir operasyon olması muhtemel. Bursa, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Kırşehir, Ordu, Uşak, Hakkari, Ankara, İzmir, İstanbul operasyon yapılan iller. Samsun enteresan. Samsun valisi de eski TRT genel müdürüydü. Onunla ilgili iddialar var. Hatta AK Partililer bu iddiaları dile getirmişlerdi ama ona dokunulmadı. Ancak Samsun'da yapılan soruşturmada 31 akademisyen gözaltına alınmıştı. Onlardan 8'inin tutuklandığı haberi geldi bugün. Emniyette de bu sürecin hala hız kesmeden devam ettiğini görüyoruz. İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün İstanbul'daki emniyet yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatmış. Şükrü Balcı, polis yüksekokulunda görevli ve İstanbul Emniyeti'nde görevli 7 emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 32 kişi teknik olarak takip edilmiş. Bu kişiler hakkında İstanbul Başsavcılığından alınan gözaltı kararı doğrultusunda da operasyon başlatılmış. Yani 7'si emniyet müdürü, 32 polisle ilgili de bir karar var. Dedik ya emniyette bitmiyor bu işler diye. Süleyman Soylu bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Gerçekten rakamlar çarpıcı. İçişleri Bakanlığı'nda 21.929 kişinin ihraç edildiğini duyurdu Süleyman Soylu. 21.929, 12.985 kişi görevinden uzaklaştırılmış. Bakanlıkta 3.569 kişi ise görevine iade edilmiş bu araştırmalar sonrasında. 467 personel ise halen firari görünüyor İçişleri Bakanlığı'nda. Çok büyük bir deprem bu bakanlık açısından bakıldığında. Darbe komisyonunda bugün bir gazi albay dinlendi ve darbe gecesi yaşadıklarını anlattı. Gerçekten korkunç yaşadıkları. İstanbul'da görev yapan bir albay bu ve çok ağır bir biçimde de yaralanmış o gece. Anlattıklarına bir göz atalım. İstanbul'da Kartaltepe Kışlası komutanı piyade albay Ala 15 Temmuz girişiminin darbe girişimini araştırma komisyonunda ifade verdi. Darbecilerle girdiği çatışmada yaralandı. Gazi oldu Davut Ala. 15 Temmuz günü görev yaptığı kışlada tuhaf olaylar olduğunu söylüyor. Verilen emir üzerine Ramazan bayramından sonra kışlada göreve başladım. 15 Temmuz'dan bir hafta önce başladım göreve. Malum günde silahlı kuvvetlerde olmayan olaylar yaşandı. Tugay komutanı izinli gözüküyordu o gün. Daha sonra telsiz çevrimi yapılacak diye Tugay'dan bilgi geldi ki telsiz çevrimi Tugay komutanı olmadan yapılmaz. Araziden irtibat telsizle sağlanır ve bir komutan aslında emir vereceği zaman telsizle verilir. O akşam atış yapılacağı emrini Tugay komutanı yardımcısı vermiş. Normalde de atış yapılmaz diyor. Ve bütün bunlar oldu. Bir de silah çalındı. Kargaşası oldu. Ve sonrasında ben personeli her şey ortaya çıktıktan sonra gönderdim evine diyor. 17.04'te İstanbul'un her yerinde eylem ikazı mesajı geldi diyor. Her yerde yani bir bu Albay Davut Ala 17.04'te cep telefonuna 15, 16, 17 Temmuz günleri Ayasofya, Taksim, Sultanahmet, Metro, Marmaray, vapur seferleri, Sancaktepe, Fatih, Kartal eylem ikazı diye bir mesaj geldiğini söylüyor. Neredeyse İstanbul'un her yeri eylem ikazı haline dönmüş. Normalde eylem ikazı gelir ama belirli bir bölge için olur. 3 gün boyunca İstanbul'un her yerinde eylem ikazı bir hazırlık süreci olduğu buradan belli. Olay günü kışlada silah kaybolduğu şeklinde bir şaibe de oldu diyor ve o geceye ilişkin yaşadıklarını anlatıyor. Devamında da haber aldığını astsubaydan ve sonrasında olaya müdahale ettiğini, darbecilerle çatıştığını, darbecilerin kendisine 2 sene sonra sizi asacağız diye kendisini tehdit ettiğini söylüyor. Son olarak 2 resmi elbiseli subayla çatışmaya girdiğini ve ağır yaralandığını aktarıyor. Bu arada telefonuyla bir yakınını aramış, ailesine emanet etmiş. Öldü diye hastanede bir kenara attıklarını ve sonrasında da müdahalelerle kurtulduğunu söylüyor. Tabi bunları anlatırken gözyaşlarını tutamadığına ilişkin fotoğraflar da var. Bu işin bir yönüydü. Bir yönünde ise mağdurlar var. Zeynep Akyol mesela onlardan birisi. Öğretmen. 672 no'lu kanun hükmüne kararnameyle ihraç edildim diyor. Bir sene önce istifa ettiğim sendika üyeliği dışında hiçbir alakam olmayan bu FETÖ illeti hayatımı mahvetti diyor. Sercan Taşçı yazıyor bunu Yeni Çağ Gazetesi'nde. Nevin Güzel. Askeri okullarda Türkçe öğretmeni olarak çalışan eşim askeri okullar kapatılınca bütün öğretmen subaylarla birlikte ihraç edildi. Maliye Bakanlığı'nda çalışıyordum. Ben de eşim ihraç edildi diye ihraç edildim. İkimizin de Bankasya hesabı, sendika üyeliği, baylo kullanıcılığı yok diye yazmış. Doğru mudur bilinmez tabii. Osman Aktürk, Hanife Aktürk. İkisi de öğretmen, ikisi de ihraç edilmiş. Hikayeleri uzun diyor yazar. Suriyeli göçmenlerden daha kötü durumlara düşmek üzereyiz. Bizler vatan haini değiliz. Buna şahit edecek bir kişi getirsinler her türlü cezaya razıyız diyor. Birçok isim var burada. Özellikle öğretmenlerden bahsediyor. Hiçbir iş bulamadıklarını, eşiyle birlikte işten atıldıklarını, alakası olmadığını da iddia ediyor ama yaşamak zorunda olduklarını, yalnız yaşamakta güçlük çektiklerini de aktarıyorlar. Borçlandıklarını, evlerinden uzaklaştıklarını, kredi kartlarının çalışmaz hale geldiğini ve para bulamadıklarını söyleyen ve mağdur olduklarını iddia eden isimler var. Bunları da göz ardı etmeyelim. Bir tarafta o albay var, darbe gecesi ölümden dönen ve ağır bir biçimde yaralanan, darbecilerin 2 sene sonra seni asacağız dediği albay. Bir tarafta da o darbe sonrasında görevden uzaklaştırılanların hayat hikayeleri var. Onlar da gerçekten çok dikkat çekecek.
Benim hafifteyken kalemim özgürdü, bedenim tutukluydu.
Kameraları gördükleri anda koluma girdiler.
Cumhuriyet Operasyonu Türkiye'de özgürlük ve hukuka çok ölümcül bir darbeydi.
Bu şartlarda parlamentoda siyaset yapmanın bir anlamı ve imkanı kalmamıştı.
Refah Partisi'nin örgütleri genetik anlamda solcudur. Demokrasi yanlısıdır.
Buna emin olun ki ben o kitabı okudum ama kitabı okuyalı 40 sene olmuştur.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Şu an dinlemiş olduğunuz program bu akşam yayınlanan programın tekrarıdır.
Saatler 18.26'ya ulaşmış, bile yaklaşık bir saattir beraberiz, devam ediyoruz. 34 dakika daha beraber olacağız ve yine önemli başlıklarımız var. Bizimle beraber olmayı siz de sürdürün, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine Avrupa Birliği ile ilgili çok sert cümleler etti. İslam Konferansı İşbirliği Teşkilatı'nın bir etkinliğinde konuştu ve Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak oylama gündemindeydi. O Türkiye ile müzakereler askıya alınsın mı alınmasın mı biçiminde bir oylama. Peşinen ifade etmek isterim ki dedi Cumhurbaşkanı. Şu anda söylüyorum, ekranları başında tüm dünyaya sesleniyorum dedi hatta. Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Avrupa Parlamentosu'nun böyle bir oylamaya gitmeye tenezzül etmesi dahil terör örgütlerine kol kanat gerdiğinin ifadesidir dedi Cumhurbaşkanı. Avrupa Parlamentosu bir oylama yapacak. Bu oylamanın sonucu ne olur? O sonuç neyi getirir? Bunları konuşalım istedik uzman bir isimle. Siyaset bilimci Cengiz Aktar telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Aktar.
Yavuz Ohan, iyi akşamlar.
Teşekkür ederiz. Bir süredir konuşuyoruz böyle Avrupa Birliği ile ilgili. Ankara'dan sert çıkışlar geliyor. Avrupa'da da özellikle Avrupa Parlamentosu kanadının bu konularda sert bir takım açıklamalarına, o üyelerinin sert açıklamalarına şahit oluyoruz. Şimdi bir oylama yapılacak. Muhtemelen de Türkiye ile müzakereler askıya alınsın sonucu çıkacak o oylamadan. Nereye doğru gidiyor bu hikaye diye sorayım size.
Valla dünkü oturum hakikaten tarihi bir oturumdu. Hatırlayın, 1995'te Gümrük Birliği için,
evet.
Ondan sonra 2004'te müzakerelerin tutması için aynı parlamento, tabii aynı vekiller değil ama aynı parlamento ellerinde evet pankartları
evet
taşırlardı. Daha hala bunun fotoğrafları internette dolaşır.
Çok etkileyici ortamdı, doğru.
Evet, yani şimdi de aynı insanlar yani 2004-2016 12 sene sonra neredeyse oy birliğiyle ve söz birliği etmişçesine Türkiye ile süren veya sürdüğü varsayılan bir şeyin sürdüğü yok.
Aslında
yani
yok tabii bir şeyde, doğru.
Evet, müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili bir tavsiye kararı konusunda söz aldı. Yani 35-40 kişi konuştu vekil. İzledim ben hepsini tek tek. Bütün grup başkanları oradaydı ve Türkiye'nin daima yanında durmuş olan yeşiller, liberaller, sosyalistler hepsi istisnasız artık bu işin cılkının çıktığını, amiyane tabiriyle yani hiçbir yere gitmediğini ve müzakerelerin dondurulması gerektiğini ve bu sayede belki yani dondurarak Türkiye'ye, Ankara'ya bir mesaj verilebileceğini söylediler. Şimdi bu bir tavsiye kararı dediğim gibi yani bir yaptırımı yok, bağlayıcı, hukuki bağlayıcı.
Bir virgül rica edebilir miyim? Bunu söylerken Türkiye'deki siyasi ortamı eleştiriyorlar. Basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, tabii, hukuk evet sistemini, otoriterleşme evet kaygısını, değil mi? Yani başlıklar tabii bunlar.
Evet tabii canım, malum yani bilmediğimiz bir şey yok ama şimdi bu bir mesaj, önemli bir mesaj ve hakikaten bir dönüm noktası. Yani, komisyon yetkilileri oradaydı zaten, konsey yani üye ülkelerin temsilcileri ki son karar onlarda Aralık ayının sonunda
toplum
zirvesi, mutat zirve yapılacak. Oraya bir mesaj yollandı. Abi şimdi gidişat yani temayül o yönde değil. Yani üye ülkeler, Merkel çıktı bugün konuştu. Müzakerelere devam ediyoruz dedi. Yani herkes biliyor ki müzakere falan yok. Ama onlar daha köprüleri atmak istemiyorlar. Steinmeier biliyorsunuz geçen hafta İstanbul'da. Ve biz havlu atmayız, siz atmak istiyorsanız atın dedi. Yalnız burada şunu bilmek gerekiyor. Şimdi açıkça Türkiye'nin müzakerelerine karşı olan ve karar alma yetkisini haiz bir ülke var, Avusturya.
Evet.
Şimdi Avusturya açıkça söylüyor yani bu işin.
Aynı bu iş böyle yürümez diyor, aynı parlamentoda oluyor.
Tabii parlamento gibi de şimdi onlar artık yeni herhangi bir faslın açılmasını engellerler. Yani bir tane oy yeterli. Çünkü evet. Oy birliği gerekiyor yeni faslın açılabilmesi için. Kıbrıs konusunda bir takım gelişmeler bekleniyordu. Kıbrıs çözülürse Kıbrıs bağlantılı olarak
fasıllar açılabilir diye.
14 fasıl evet açılabilir diye. O işte bitti. Yani bugün dün itibariyle öyle gözüküyor en azından. Dolayısıyla yani bu şimdi vize meselesinde hükümet 31 Aralık gibi bir şifahen söyledi tabii. 31 Aralık'a kadar oldu olmadı evet olmayacak. O olmayacağı için orada da bir sıkıntı oluşacak. Yani hasılı kelam 2016 yılının sonu itibariyle ilişkilerin yani donmasını yani diyetten kuvveye geçmesini beklemek gerekiyor. Tabii bu ekonomi üzerinde tabii önemli olan ekonomi evet. Üzerinde yani zaten insan haklarından demokrasiden falan çoktan vazgeçtik ama
ekonomi o kadar çabuk vazgeçmeyelim aman Cengiz Aktar.
Muhakkak ama yani
onlardan da vazgeçmeyelim. Yani o çünkü aynı zamanda nefes almak gibi bir şey bir takım insanlar için değil mi?
Bir şöyle yani şunu unutmamak lazım. Avrupa Birliği dinamiğinin çıpasının artık Türkiye'deki
katkısı yok, etkisi
siyaset
yok.
Üzerinde hiçbir kaldırak etkisi kalmadı.
Burada yani bir tabii öz eleştiri, karşı tarafın da bir öz eleştiriye ihtiyacı var. Onun da onun öyle olması için de elinden geleni yaptı ama tabii ya artık bunu tartışmanın da manası yok.
Ama işte evet doğru da yani imama kızıp onu evet. Bozmamak.
O da başka bir şey tabii.
Evet, aynen, işte orada yani çok iyi. Tabii burada önemli bir nokta var. Gözden kaçırmamak lazım. Birkaç yorum yaptım sabahleyin başka kanallara evet. Yani bu çok önemli. Gümrük Birliği kaldı bir tek elde. Gümrük Birliği de 2017'nin başında işte revizyonu yani bir gözden söz geçirilmesi konusuyla başlayacak güya. Fakat dünkü oturumda birkaç milletvekili ve üstelik bu tavsiye kararının içinde de var. Böyle bir ortamda Gümrük Birliği'nin gözden geçirilmesi söz konusu olamaz dedi. Şimdi bu çok can yakar. Yani çünkü Türkiye'nin belli başlı ekonomik partneri ortağı Avrupa Birliği. Bunu unutmamak lazım.
%45 civarında değil mi yani dış ticaretin?
İhracatın %44'ü ve yabancı sermayenin de yani yatırım sermayesinin öyle sıcak paranın değil %65'i. 2015'te,
çok ciddi rakamlar bunlar.
2016'nın ilk 9 ayında ki en önemli pazarımız %9 artış var. Diğer bütün pazarlar yerlerde sürünüyor. Sadece Avrupa Birliği ülkelerine artış olmuş. Dolayısıyla yani biz bildiğimiz dalı kesmekte usta bir milletizdir. Dikkat etmek lazım. Bu işlerin şakası yok. Yani son dallar artık bunlar yani. Çok incelmiş vaziyette bu dallar dedik. Ama Avrupa Birliği tarafından bakacak olursak artık orada hakikaten bıçak kemiğe dayanmış vaziyette öyle anlaşılıyor.
Öyle anlaşılıyor. Belki de yeni bir strateji geliştirecekler. Bugün Cemil evet. Ertem'in bir yazısı vardı. Şöyle okudum. Diyor, okumuşsunuzdur. Dinleyenlere de sadece bir paragrafını aktaracağım. Türkiye yüzünü şu aşamada ve bundan sonra hem kendi batısına hem de kendi doğusuna çevireceğini ve kendi bölgesindeki refahın ve istikrarın merkezi olma doğrultusunda bir strateji izleyeceğini herkes görmelidir. Erdoğan'ın liderliğiyle başlayan ve yalnız Batı'nın dayatmalarıyla şekillenmeyen yeni bir yoldur bu, diyor. Buradan anlayabildiğimiz kadarıyla Batı'yla ilişkilerin sıcak olması için özel bir gayret de sarf edilmeyecek. Biraz daha Doğu'ya sıcak mesajlar gönderilecek gibi algılıyoruz, değil mi?
Evet, amin diyoruz tabii.
Peki, tam cevap oldu. Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Aktar yorumlarınız için. Sağ olun. Eksik olmayın. Cengiz Aktar'la konuştuk. O iyiye gitmiyor diyor ama iyiye gitmiyor derken bunda siyaseten verilen mesajlar önemli elbette. Ama bunun yaratacağı etkinin de göz ardı edilmemesi lazım. Niye? Çünkü zaten dünyada ekonomi çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Bütün dünyada çok ciddi bir sıkıntı var Trump sonrasında. Amerika'nın uygulayacağı ekonomik politikaların dünyayı nasıl etkileyeceği tartışılıyor. Bu arada Türkiye'de bir de olağanüstü durum var. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir olağanüstü durum var. Olağanüstüler ilan edildi biliyorsunuz. Yapılan bir takım uygulamalara ilişkin itirazlar var. Basın ifade özgürlüğü hukukun işlemesi konusunda çok ciddi itirazlar var. Avrupa'dan geliyor bu itirazlar. Bir de üzerine Avrupa Birliği ile yaşanan bu gerilimin ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri var. Cengiz Aktar da buna dikkat çekiyor. Bu da göz önünde bulunduruluyor mu diye. Acaba buradan ortaya çıkabilecek eksik doğrudan karşılanabilir mi diye. Bugün ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar vardı. Mesela Selin Sayık Böke, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, sözcüsü dedi ki Türk lirası son 10 ay içerisinde dolara karşı %15 değer kaybetti. Bunun nedeni nedir diye sorgulandığında CHP'ye göre bunun nedeni 3 Ekim'de hükümet sözcüsünün OHAL'in uzatılacağının haber vermesidir diyor. O gün yapılan açıklamadır bunun nedeni. 3 Ekim'den sonra Türk lirası değer kaybetti. Kendisine benzeyen para birimlerine kıyasla çok daha fazla değer kaybetti. 3 Ekim'den beri TL'nin kaybettiği değer aynı dönem içinde Rus rublesinin kaybettiği değerden 3 kat daha fazla. O çizgide değerlendirildiği için Türkiye, Rusya ve Güney Afrika gibi ülkelerle, Meksika gibi ülkelerle değerlendirildiği için bu örneği veriyor. Yani Türkiye'de olağanüstü halin uzatılması kararıyla birlikte ekonomide dengelerin bozulduğunu söylüyor Selin Sayık Böke ve bir krizle karşı karşıya olduğunun iddiasında. Ama bu krizi diğerlerinden ayıran başka bir takım unsurlar var diyor. Türkiye'de halk daha önceki krizlerde çok daha az borçlu yakalanmıştı o dalgalı dönemlere. Bugünse yine 100 lira kazanırken eskiden 15 lira borçluyken bugün 68 lira borçlu. Yani bu borçlu halde yakalanılan krizin Türkiye'de çok daha derin etkileri olabileceğini söylüyor. Peki nedir CHP'nin önerisi? Kaldırın diyor şu olağanüstü hali. Olağana dönelim, ekonomiye de olumlu etkileri olacak diyor.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Bu akşam Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun toplanacağını da aktaralım sizlere ve ekonomi bahsini kapatalım. Sınırlarımızın biraz dışına çıkalım. Birkaç gündür mümkün olduğu kadar bu haberleri de aktarmaya çalışıyoruz. Aslında alt sıralara düştü. Başka şeyler konuşuyoruz ama Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda sınır dışında çok ciddi bir operasyonun da içinde. Suriye'de Elbap'ın kapısında, ifade böyle. Özellikle iktidar kanadından yapılan açıklamalarda. Hava kuvvetleri kimi zaman o operasyona dahil oluyor, kimi zaman da beklemede kalıyor yerde. Uçaklar uçamıyor. Suriye yönetimi ya da Rusya ile yaşanan ya da Amerika ile yaşanan bir takım anlaşmazlıklar neticesinde bugün yine hava kuvvetlerinin Elbap yakınlarındaki DAEŞ hedeflerini vurduğu bilgisini paylaştı Genelkurmay Başkanlığı. Bir oradaki gelişmeleri de konuşalım istedik. Yine uzman bir isimle Abdullah Ağar, güvenlik uzmanı, telefon attığımızda. Hoş geldiniz Abdullah Bey.
Teşekkür ederim Yavuz Bey. İyi yayınlar.
Bilmiyorum tanımlamamda hata var mı? Bazen uçaklarımız uçabiliyor, bazen uçamıyor dedim ama Elbap kapısında 2 kilometre hemen önünde bir ÖSO, Özgür Suriye Ordusu, hemen arkasında da Türk Silahlı Kuvvetleri var. Bu tespitte bir yanlışlık yok sanıyorum.
Bundan yaklaşık bir ay önce Türkiye'nin PKK'ya ait olan, YPG'ye ait olan hedefleri vurması ve orada vuruşta 160 ila 200 arasında olduğu ifade edildi. PKK'lı teröriste saf dışı bırakmasından sonra sahada bir durum ortaya çıktı. Özellikle Suriye hava savunma sistemi ki oldukça güçlü bir hava savunma sistemi var Suriye'nin. Türk uçakları kilitlenmeye başladı. Türkiye'de bunun üzerine yine bir uçak krizi yaşamamak için uçakları askıya aldı ve bununla ilgili uluslararası bir koordinasyona gitmeyi tercih etti ki Genelkurmay Başkanımızın Rusya'ya gidip Gerasimov'la Rusya Genelkurmay Başkanı yapmış olduğu görüşmelerin sonrasında Rusya üzerinden Suriye Merkezi Hükümeti'yle yani Esad rejimiyle bir koordinasyon sağlanmış bulmasından sonra bu hava akımları başladı. Ama bir
sonra bir daha durdu ama, değil mi Abdullah Bey? Öyle hatırlıyorum.
Bunun sebebi de şu, Suriye hava uçakları da, yani Suriye savaş uçakları da kendi karasalında bazı operasyonlar yapıyorlar. Yani bir şekilde tekrar bir kaza veya bir şekilde manipüle olmaması için bazen onlar kendi hava alanını kullanıyorlar, bazen biz kullanıyoruz. Yani böyle bir koordinasyon söz konusu. Yani dönem dönem evet şöyle cümle kuruyor hatta biliyorsunuz. Yerde bekler uçaklar görevlendirilmiştir. Yani evet, ani çıkan evet. hedeflere karşı. Ama baktığımız zaman yani bu yerde bekler uçak ifadesi kullanıldıktan sonra hani hemen aklımıza doğal olarak o geçmişteki o yaklaşık 24 gün uçmamasına benzer bir durum mu ölüyor? Hayır, öyle bir durum ölmüyor. Ondan sonra hemen tekrar Türk Hava Uçakları havalanıyor ve gerek PKK gerekse de DAEŞ hedeflerini vuruyorlar. Böyle bir hava akımlarıyla ilgili bir durum var. Şeye gelince, BAP harekatına gelince...
Bir orada ben küçücük bizi dinleyenlere de açıklama olsun diye. Ya Elbap ne kadar kritik bir kavşak noktasıymış öyle. Yani son yapılan açıklamalardan da anlıyoruz. Milli Savunma Bakanı da söyledi. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya'nın Elbap'la ilgili bir takım düşünceleri var. Bunların hepsini örtüştürmeye çalışıyoruz diye. Cumhurbaşkanı da Elbap'ı alacağız arkadaş diye net bir şekilde açıklamada yapmıştı. Şimdi... Oraya alındığı zaman sanki Suriye'de çok kritik bir kavşak tutulacak ve Türkiye'nin ne derler formasından çekiliyormuş gibi bir hissiyat da var ben baktığım zaman. Ona ilişkin bir açıklama da rica edeceğim
size. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Yani Suriye Savaşı öyle bir görüntü vermeye başladı ki herkes taktik başarılardan stratejik sonuçlar üretmek derdi de gailesine düşmüş durumda. Yani bir şekilde BAP'ı da o eksenle değerlendirmek doğru diye düşünüyorum. Hı hı. Hani BAP'ın özelliği nedir? BAP bir kere öncelikle şu önemli. Halep açısından BAP'ın önemli olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Halep'in sanayi bölgesi BAP ve neredeyse bütün sanayi yapılanması orada. Bir diğer tarafı IŞİD'in orada en az 3 tane kampı da ciddi anlamda bir yığınağı söz konusu. Yani orayı bir şekilde ele geçirmiş olan IŞİD'le mücadele adı altında ve karasal anlamda üretmiş olduğu etkiyle beraber iyi bir başarı edecek. Öte tarafıyla şöyle bir önemi var. Özellikle Rakka'yla Halep arasındaki karayolunun üzerinde ve oradaki kesişim noktasında. Bu anlamda önem taşıyor. Ve orayı ele geçiren bir şekilde özellikle hani Membitçi diye ifade etmiş olduğumuz alanda inisiyatif üretmeye başlayacak.
Türkiye için çok önemli o da.
Türkiye için de önemli. Yani aynı şekilde için de çok önemli. Yani YPG biliyorsunuz Afrin'le Fırat'ın doğusundaki bölgeyi, coğrafyayı birleştirmek gibi temel bir gayesi, temel bir hedef var. Şimdi BAP düştükten sonra o gerçekleşmeyecek. Aslında burada önemli bir detay daha var bence Yavuz Bey. Evet. Yani aslında Türkiye BAP'ı bir şekilde ele geçirmesiyle Suriye'nin üniter yapısına da çok büyük bir hizmet üretecek aslında. Çünkü eğer hani bir gerçek bu stratejik anlamda eğer o kantonlar veya işte BAP Afrin'le Fırat'ın doğusundaki alan birleşirse Suriye'nin üniter yapısından geleceklerinde bahsetmek mümkün olmayacak. Bu noktada Suriye de aslında ciddi anlamda BAP'ı almak istiyor Suriye merkezi hükümeti. Yani oranın kendi elinde kalması için. Hatta BAP'a atmış olduğu bazı hava uçakları atmış olduğu bazı bildiriler var. Hatta özellikle o travmatize olmuş Şii milis kesimler. İşte Türkiye'yi BAP'ta bir sürpriz bekliyor gibi bazı şeyler, iddialı cümleler de kurdular. Yani ama Türkiye'nin temel gayesi özellikle hani bir 3 milyon sığınmacı var Türkiye'de. Onunla ilgili bir alan üremesini istiyor. Çünkü yani bu sonuçların neresinden bakarsanız bakın. Bir ülke ne kadar güçlü olursa olsun 1 milyonu aşağı sığınmacı sayısı orta ve uzun vadede o ülkenin hem ekonomik yapısını hem sosyolojik yapısını hem de psikolojik yapısını etkiliyor. Bir diğer tarafıyla bu yapıların üretmiş olduğu terör potansiyeli de Türkiye'nin aslında kaygılarından bir tanesi. Ve bu hepsi bir araya gelince bir diğer tarafıyla da eğer orada bir hani YPG'ye müzahir bir alan oluşursa yani veya demokratik süre güçler adını derseniz adını değil artık bu saatten sonra Türkiye'nin Arap dünyasında ortada böyle bütün fiziki bağ kesiliyor. Ve bu hepsi bir araya gelince Türkiye doğal olarak BAP'tan sonra da daha ileriki alanlarda, daha güneye inen alanlarda, güney doğuya inen alanlarda etki üretmek istiyor. Burada tabii YPG ile karşı karşıya. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sonuçta...
Şu anda çatışmalar YPG ile mi yoksa DH ile mi veya IŞİD ile mi?
Şöyle bir şey oluyor. Aslında ilginç bir durum var orada. Şimdi DAEŞ'in mücadele sistematiği şöyle. Genel anlamda. Tabii pek çok detayı var ama çok uzak falan. Bir direnek noktası oluştu. O direnek noktasının önünde bir engel malzemesi oluştu. Yani mayınlardan, bobilerden, tuzaklardan, el yapım patlayıcılardan veya gelişmiş patlayıcı düzeneklerinden ve orada etki üretmeye çalışıyor. Bir diğer tarafıyla kullanmış olduğu işte o canlı bomba, işte intihar bombacıları filan. Sonra ve elinde sofistike silah sistemleri var. Onlarla bir etki üretmeye çalışıyor. İnsan kaybına tahammülü yok. Baskıyla karşılaşıyor. Kırıldığı an çok daha ötedeki bir alanda yeni bir direnç noktası oluşturmaya çalışıyor. İşte bu periyotlarda çok kurnazlık yaptı YPG ve özellikle hani Amerika Birleşik Devletleri yapmış olduğu açıklamalara ve taahhütlere rağmen orayı boşaltacağına dair, yani Manbij'i boşaltacağına dair bunu yapmadı. Aksine çok daha ileri hamleler yaparak bu şeylerden, fırsatlardan istifadeyle IŞİD'in boşalttığı alanları doldurmaya çalıştı. Bu sefer bizim silahlı kuvvetlerimiz onlarla da mücadele etmek zorunda kaldı. Özgür Suriye ordusu da onlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Bugün başka bir gelişme daha var. Bu sefer kendisi Amerika'nın vermiş olduğu sofistike silah sistemlerini de kullanarak, ki TOW'lardan bahsediyorum aslında, güdümlü tank savar füzeleri, bu sefer DAEŞ'e karşı bir başka alandan saldırı başlattı. Şimdi biz Gabbasin ve Bab eksenli bir mücadele tutulmuşken o daha böyle bir kendisi açısından böyle doğudan batıya doğru bir hamle üretmeye çalıştı. Bizim onlarla da mücadelemiz var. Çünkü sonuçta bir taahhüt var. Amerika Birleşik Devletleri kurmuş olduğu cümleler var. Buna rağmen orada bunun 180 derece farklı ortaya çıkan bir resim var. Bu tabii doğal olarak Türkiye'ye geliyor. Çünkü sonuçta gerek Dışişleri Bakanlığı olsun, gerek Pentagon olsun açıklamalarında oradan çıkacağız.
Çıkacaklarını yani, söylediler, evet.
Ama bir Kızılderili taktiği var orada. Kusura bakmasın ya bu cümleyi kurduğum için. Çünkü sonuçta bir açıklama yaptılar işte oradaki Manbij Askeri Konseyi adı altındaki görüntüde. Dediler işte eğitimlerini tamamladık. Manbij Askeri Konseyi'ne devredeceğiz. İşte bizim buradaki YPG savaşçıları şeye çekilecek.
Rakka operasyonuna katılacak
dediler. Ama bir sahadan gelen bilgiler başka şeyler söylüyor. Kollarındaki YPG armalarını çıkartıp işte Demokratik Suriye Güçleri armalarını taktılar ve varlıklarını devam ettiriyorlar. Peki ve oradan hatta ileri doğru yanaşmaya çalışıyorlar tarzında şeyler var.
Abdullah Bey, peki şimdi yani son yapılan açıklamalara da baktığımızda biraz Elbap'la ilgili ısrarı Türkiye'nin azalmış, Manbij'le ilgili hedefi güçlenmiş gibi görünüyor Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından. Benim algım o şekilde. Elbap meselesini bir köşeye bırakıp Manbij'e yönlenme imkanı, ihtimali nedir sizce?
Ya bu yok. Türkiye mutlaka eğer Suriye merkezi hükümetiyle Rusya ile özellikle bakın bu ülkenin adını zikrederek söylüyorum, evet, ki Amerika ile karşı karşıya gelme olayında denge ölçecek yapılanma bu. Çünkü bunu böyle bir şey olursa ve Manbij'e doğru bir yürüyüş gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Ama şu an Türkiye'nin yapmış olduğu harekatın merkezinde BAP ve Gabbasin var.
Evet.
Ve oradaki etrafındaki köyler var. Bununla uğraşıyor şu an Türkiye.
Ne kadar sürer ama, pardon.
Bu tamamıyla şeyle ilgili. Yani çünkü hani yani bizim insanımız tabii başlangıçta Cerablus harekatı çok hızlı gelişti. Buna bağlı olarak bazı beklentiler öyle ama hani şu cümleyi kurmuştuk daha zaten. Yani güneye doğru indikçe bu iş zorlaşacak. Gelecekler de olacak hatta sahada. Ki o gelecekler de aslında yaşanıyor. Ve bu noktada zor bir harekat. Çünkü sonuçta can kaybedemesini istiyoruz. Sürekli yani şu ana kadar 2000 dolayında temizlenmiş olan EYP var, GYP var, mayın var, burada tuzak var. Çok zor bir harekat bu açıdan. Çünkü girdiğiniz an sadece şeylerle uğraşmıyorsunuz. Yani IŞİD'lerle uğraşmıyorsunuz. IŞİD'in oralara ekmiş olduğu o şeylerle de uğraşıyorsunuz. Yani patlayıcı orijinli tuzaklara da uğraşıyorsunuz. Zaten geciktiren temel de bu. Bir diğer tarafıyla da zırhlı unsurlarımız iki altında kalıyorlar. Yani bu bir şey demek. Mevzi üretmek demek. Bu mevzilerin üretilmesi, o tuzakların temizlenmesi zaman alıyor. Yani sadece şeyler ama genel anlamda yavaş ve ihtiyatlı bir ilerleyiş var. Bu bence doğru yapılan bir şey. Çünkü hızlı giderseniz bu sefer çıkmak da çok zorlaşacak. Bir diğer tarafıyla babanın içerisinde sinirlerle karşı karşıya kalacaklar ki geçmişte Çoban Bey de bunun çok açısını çekti Özgür Suriye Ordusu. Bir de ele geçirdiğini ifade etti, ilan etti. Hatta bunlara çok güzel cümleler kurdu. Bu sefer işte bir tünellerin içerisinde gizlenmişti. Tünellerin içerisinde çıkıp ve içeridekilerin hepsine tabiri caizse doğru.
Evet. Yani Başka da o tünellerle karşılaşmıştı. Orada operasyonu yapanlar. Pekala, çok tabii. Teşekkür ediyoruz Abdullah Ağar katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Zaman zaman sizi rahatsız edeceğiz yine çünkü bu operasyonlar devam edecek.
Tamam.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Abdullah Ağar'la konuştuk efendim. Elbap operasyonunu ve Suriye meselesini daha devam edecek belli ki. Epeyce de zaman alacak. Orada çünkü bütün ülkelerin aslında bir hedefleri var. O hedeflere yönelik stratejiler üretiliyor. İttifaklar kuruluyor. İttifaklar bozuluyor. Uçaklar uçuyor, uçamıyor. Belli bir takım güçler belli bir hedefe doğru yönleniyorlar. O durumda diğerleri geri planda kalmayı tercih ediyorlar gibi gibi. Hem diplomasinin hem askeri gücün yüksek derecede etkin olduğu bir bölge. Suriye bölgesi. Şimdi Trump'ın bir açıklaması var. Trump'la ilgili bir haber var. Onu aktaracağım. Sonra da bitireceğiz. Beşiktaş'a şans dileyerek bitireceğiz. Ama Beşiktaş marşı çalmıyorsunuz. Neyse, yarın Benfica galibiyetiyle beraber yapacağız onu inşallah. Trump Amerikan medyasına çatmış. Size bir yerlerden tanıdık gelecek. Onun için bu haberi aktarmak istedim. New York Times yanlı. Washington Post kötü davranıyor. CNN'den nefret ediyorum demiş. Başkanlık yarışını kazandıktan sonra, burası enteresan, basın toplantısı düzenlememiş hiç Donald Trump bu gazetecilere kızdığı için. Ve sadece yayınladığı bir videoda göreve geldiği zaman yapacağı icraatları aktarmış. Televizyonlarda onu kullanmışlar. Pazartesi günü televizyon yöneticileri ve anchorlarla bir araya gelmiş. Onların kampanya yayınlarını eleştirmiş. O zaman Trump'a çok yüklenmişlerdi. Salı günü New York Times'la yapacağı görüşme ise önce iptal edilmiş, sonra başka bir formatta devam etmesine karar verilmiş. Şöyle demiş o yöneticilerle bir araya geldiğinde, CNN, Fox News, MSNBC televizyonlarının yöneticileri ve ABC, CBS ve NBC'nin anchorlarının katıldığı bir toplantıymış bu. Şikayetlerini iletmiş. Trump'ın yardımcısı muhabirlere toplantıdan sonra kısaca bilgi verdiğinde çok farklı bir resim çizmiş ve yapıcı bir toplantı olduğunu açıklamış, ama toplantıda resmen kıyamet kopmuş. Amerikan medyasında toplantıyla ilgili yer alan ayrıntılara göre Trump'ın çok öfkeli olduğu toplantıda, en kötüleri de CNN ve NBC diyerek bu kanalları yalancılıkla suçladığı, yani temsilcilerin önünde, hatta CNN'den nefret ettiğini söylediği de bildirilmiş. Toplantıdan sonra bilgilere göre Trump medya temsilcilerini yalancı, sinsi ve samimiyetsiz olmakla suçlamış. NBC'ye de neden kendisine ait çirkin bir fotoğraf kullandığı sorusunu yöneltmiş. Toplantıya katılan gazetecilerden biri, isim vermiyor, Trump'ın seçim kampanyası sırasında olduğu gibi gürlediğini söylemiş durumu anlatırken. Bu pozisyon için kesinlikle uygun değil demiş. Beni hasta ediyor demiş. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bizim rolümüzü anlamıyor. Gazetecilerin rolünü anlamıyor. Bizim onun söylediklerini aktarmak için orada olduğumuzu düşünüyor demiş. Yani buna ilişkin yorum yapmayın. Sadece benim söylediklerimi iletin, yeter gazetecisiniz demiş. Amerika'da da medya ve siyaset ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının habercisi. Evet, Benfica karşısında Beşiktaş'a başarılar diliyoruz elbette bir Beşiktaşlı olarak. Bugün ilk defa dünya tarihinde sessiz bir slogan da atılacak, hem ırkçılığa karşı hem de kara kartal diyerek işitme engellerin diliyle. Bunu da merakla bekliyoruz izlemeyi diyelim ve yarın saat 17.30'da buluşmak üzere size veda ederken Haluk Levent'le veda edeceğiz. Akşamlar şarkısı. Yarın da Beşiktaş'ın zaferiyle merhaba demek umuduyla diyelim. Gece 12'de bu programın tekrarı var RSFM'de. Bir de bunu izle.com adresine girerseniz YouTube kaydını da izleyebilirsiniz. Ayrıca İyi bir gün geçirin diyelim. Ayrıca demeyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yaşanılan anıların bana verdiği acıları, memleketim çok uzak artık, yaban gülü boş diyarları. Şehirler gözlerine, saçlarına güneşin kanı.
Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle sona erdi.